Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan Muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Sükut ve Tefekkür'de En Güzel Örnek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Andolsun ki biz Adem oğullarını, insanı üstün bir izzet ve şerefe mazhar kılmışızdır. Onlara karada ve denizde taşıyacak vasıtalar verdik. Onlara en güzel rızıklar verdik ve onları yarattığımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. İsra 75. Ayet-i Celilesi, insanın varlıklar arasında farklı bir manasının olduğunu bildirir. Bir tabii ki bu farklılık sadece yaratılıştaki fiziki özelliklerinden ibaret değildir. İnsan, yaratıcısı tarafından mükellef kılınan, sorumlulukları olan bir varlıktır. Bu mükellefiyet ve sorumlulukları da sonsuzluk aleminde bir mazeret üretmemesi için ilk insan, ilk peygamberlerden başlayıp Hatem-ül Nebiyyin peygamberler silsilesinin son halkası ve mührü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar devam eden vahyi ilahi ile ilahi bir nizama bağlanmıştır. İnsanoğluna da bu ilahi beyanları okuyacak bir göz, anlayacak bir idrak ve daha ötede ilahi sırların inceliklerine bir dereceye kadar muttali olabileceği Kur'an ifadesiyle tefekkür, tezekkür, tedebbür istidatları verilmiştir. İnsan hem her bir insana yaratıcısını hatırlatan varlıklar alemini hem de daha özelde vahiyle bildirilen ilahi beyanları Hakk'ın kendisine lütfettiği bu kabiliyetleriyle okumaya, anlamaya, daha öte sırları çözmeye, bunun sonunda Cenab-ı Hakk'a kulluğunu gerçekleştirmeye çalışacaktır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Mübin, önce insanla daha özelde iman edenlerle hayatın ilişkilerini tanzim ederken, kendisinin önce okunmasını, okuyanlardan dinlenilmesini, sonra da hakikatleri üzerine tefekkür, tezekkür, tedebbür edilmesini emreder. Tefekkür, insanın akıl ve kalp birlikleriyle bir şeyin hakikatini, sebep-sonuç ilişkilerini, varlığın ve olayların ardındaki ilahi hikmeti anlamak için derin ve şumullü düşünebilmektir. Tezekkür, insanın zaten var olan bir bilgiyi, daha önce bildiği fakat unutmuş olduğu hakikatleri yeniden hatırlaması, kalbinin uyanması ve öğüt alabilmesidir. Tedebbür ise bir şeyin sonucunu ve neticesini düşünmek, anlamak ve değerlendirmektir. Özellikle Kur'an ayetleri ve ilahi mesajlar üzerine derin düşünme, ayetlerin maksatlarını ve içerdiği hikmetleri anlamaya çalışma ve sonuçlar çıkarmaktır ki Rabbimiz bu manada insanı uyarır ve buyurur ki, onlar Kur'an'ı hiç derinlemesine düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Muhammed 24. Son ilahi beyanların zat-ı mükerremlerine indirildiği Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükutu ve tefekkürü çok severlerdi. Nübüvvetine yakın zamanlarda halvet, yalnız kalmayı ve uzeti insanlardan ayrı bir yere çekilmeyi daha çok arzu ederlerdi. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Hira mağarasına giderek orada günlerce kalan Peygamberler Sultanı Efendimiz'in tek başına kaldığı bu mübarek mağaradaki ibadeti tıpkı atası İbrahim aleyhisselam gibi göklerin ve yerin melekutundan ibretler almak, kainat kitabı üzerinde derin bir tefekkür içinde olmak ve aynı zamanda o yüce tepeden Kabe-i Muazzama'yı seyretmekti. Cenab-ı Hak böylece Habibi Edibini mukaddes vazifeye hazırlıyordu. Habibi Kibriya Efendimiz o mukaddes risalet vazifesi kendisine verildikten sonra da bu halini devam ettirmiş, onda daimi şahit olunan hal tefekkür olmuştur. Hint bin Ebu Hale radıyallahu anh şöyle diyor. Nebi-i Zişan Efendimiz sürekli hüzünlü, daima düşünceliydi. Onun için rahatlık söz konusu değildi. lüzumsuz yere konuşmazdı. Sükutu konuşmasından daha uzun sürerdi. Söze başlarken de, bitirirken de hep Allah'ın ismini zikrederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i vakarla tane tane ve duygu derinliği içinde okurdu. Ayet-i kerimelerin manaları üzerinde tefekkür eder ve emirlerini derhal hayatına tatbik ederdi. Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayetlere geldiğinde, Subhanallah gibi tesbih ifadeleriyle Cenab-ı Hakk'ı noksanlıklardan tenzih ederdi. Dua ayetleri gelince onlarla Allah'a münacatta bulunur, Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan bahseden ayetleri okuyunca hemen Allah'a sığınırdı. Bazen bir ayet-i kerimeye öylesine teksif olurdu ki sabaha kadar o ayette tefekkür ve niyaz halinde bulunurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kıyamda sabaha kadar şu ayeti kerimeyi tekrarlayıp durdu. Eğer kendilerine azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Şayet onları bağışlarsan, şüphesiz ki kudretiyle her şeye üstün gelen azim, hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapan hakim sensin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yukarıdaki ayeti kerimeyle ''Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir.'' ayetini okudu. Ardından ellerini kaldırıp ''Allah'ım, ümmetim, ümmetim.'' diye yalvarmaya başladı. Bir taraftan da ağlıyordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ''Ey Cebrail, gerçi Rabbin daha iyi bilir ama İnsanlar da bilsin diye git Muhammed'e niçin ağladığını sor buyurdu. Cebrail aleyhisselam geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ümmeti için duyduğu endişe sebebiyle ağladığını bildirdi. Bunun üzerine Allah Teala, ''Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ona, ümmetin hususunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz müjdesini ulaştır.'' buyurdu. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine böylesine düşkün ve merhametliydi. Bu hadisi şerifi iyice tefekkür ederek bizim ona ne kadar muhabbet beslediğimizi ve muhabbetimizin delili olarak sünnet-i seniyyeyi ne kadar yaşayabildiğimizi muhasebe etmeliyiz. Yaşadığımız bu asırda insanın tefekkür ve sorumluluk halinin en büyük düşmanı sanal yüklenme ve sanal medya bağımlılıklarıdır. Gerekli olmayan her türlü dış alaka, farkında olmadan tefekkür ve tahassüs merkezi kalbin kapılarını kilitler ve farkında olmadan insanı sıkmaya başlar. Kalpler sekineden, itminandan, şükür, sürur ve huşudan, kısaca rahmani tecellilerden uzak kalır. Böyle olunca da sıkıntılar, yalnızlıklar, bencillikler, kaygılar ve öfkeler insanı istila eder. Şifamız Hakk'ın kevni ve kitabi ayetlerini kalben okuyabilmeye niyet etmek ve bu yolda gayretlerimizi artırabilmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Habibullah'ın izinde bölümünde muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Sükut ve Tefekkür'de En Güzel Örnek başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Haşim Akın imzalı Geç Kalan Helallik başlıklı yazıyı aktaracağız size. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Geç kalan adalet, adalet değildir derler. İslam tüm işlemlerinde zamana riayeti ister. Kulun istediği zaman istediğini yapabilmesi hoş karşılanmaz. Bir Müslümandan İbnül Vakt olup bulunduğu hali değerlendirmesi esas kabul edilir. Yarına bırakılan iş belki unutulur, belki zayi olur. Bizim topraklarda dünya imtihanını tamamlayıp ahiret yolculuğu için musalla taşına konulan her Müslüman lehine helallik istenilir. Cenaze namazında imam orada bulunan Müslümanlardan ölen mevta için son bir hüsnü şehadet ikrarı duymak ister. Mümin ve muvahhid olduğuna dair şahitlikleri sorulur. Sonra da haklarını helal etmesini ister. Hatta bunun unutulması imamlar için bir eksiklik olarak kabul edilir. Bendeniz bu yaşıma kadar musalla taşında ben bu şahsa hakkımı helal etmiyorum veya onun mümin ve muvahhid bir kul olduğuna şahitlik edemem diyen kimseyi görmedim. Ama böylesi ilginç ve acı olaya şahitlik ettiğini söyleyen dostlarım olmuştu. Genelde bir mevta için böylesi bir güzel şehadette bulunamayacaksak, cenazesine katılmayız veya kalabalığın içinde sessiz kalırız. En kötüsü de ne dediğini ve kim olduğunu bilmeden uydum kalabalığa alışkanlığında helal olsun denilmesidir. Ancak asıl önemli olan yapılan bu helalleşmenin zamanı ve şeklidir. Bu helalleşme, adam ölüp gittikten, defterini kapattıktan, günahlarını sırtına yükledikten sonra bir başkası tarafından adet olsun diye mi yapılmalıdır? Kendisi hayattayken kırdığı, döktüğü, incittiği insanlardan helallik alması gerekmez miydi? Yenilen kul hakları bu kadar kolay mı ödenir? Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri'nin Nakşibendiye tarikatında seyr-i sülûkun temel kaideleri olarak bilinen mühim esasları vardır. Sadece tarikat erbabının değil de tüm Müslümanların hayatını tanzim edecek bu 8 esasa ilave olarak çok eskiden bu yana sayılan 3 mühim husus vardır ki bunlar kulluğun temel taşıdır. Bunlardan biri de vukufi zamani şartıdır. Vakta hakim olmak, onu iyi değerlendirmek, sık sık nefsini hesaba çekerek her anını manevi uyanıklık içinde geçirmeye gayret etmek. Ahiret inancına ve endişesine sahip olan bir kul, her türlü borçlarını kendi hayatında ve iradesiyle bazen pahalıya mal olması pahasına bile olsa zamanında ödemelidir. Sonraya bırakılan ve zamanında yapılamayan işlerin nerede ve nasıl ayağımıza pranga olacağını bilemeyiz. Hele başkalarına havale edilmiş işler. Onlarca insanın muayene olmak için sıra beklediği bir hastanede bir torpili kullanarak öne geçivermenin ortaya çıkardığı hakların helalliği için kime başvuracak? Herkesin ter döktüğü bir sınavda bir kolay yolu bulup rahatlıkla o badireyi geçen insan ne zaman helalleşecek? Hele ki böyle bir haksız sınav sonucunun neticesinde hak etmediği bir yere atanır, görev alır ve yıllarca buranın ekmeğini yerse. Sonunda musalla taşındaki helalleşme yetecek mi? Başka insanların da yararlanacağı bir otoparka aracını istediği gibi koyup diğer insanların park etmesine veya giriş çıkışlarına engel olan bir insanın helalleşme görevi yok mudur? Trafikte yolunu daralttığı sürücüler, sıkıştırıp zor anlar yaşattığı hanım şoförler de haklarını helal etmek için musalla başına gelecekler ve evet hakkımızı helal ettik diyecekler mi? Öğrencisi, arkadaşı, dostu veya yanında çalıştırdığı personeline karşı sözlü veya fiili davranışlarıyla kalbini kırmış, yaptığı hareketlerin etkisini bazen fark etmiş ama görmezden gelmiş, bazen de hak etmişti ama diye kendisini savunup geçmişse, bu insanlarla helalleşmek için Azrail aleyhisselamın gelip işini bitirmesi mi gerekiyor? Bu benim tarzım, alışkanlığım böyle, ne yapayım, huyum kurusun işte, karakterim böyle oluşmuş, ben mi seçtim gibi basit cümlelerin arkasına sığınarak üzerine kul hakkını biriktiren insanın ölümü beklemesi çok geç olmaz mı? O gün belki bir kısmı gönülsüzce ses verecek, bazıları susup ben bu işi Allah'a havale ettim, hadi orada görürsün gününü diye içinden geçirecek. Hatta kimi hak sahipleri adamın öldüğünü hiç duymayacak bile. En kötüsü de hiç tanımadığı, belki de yüz yüze karşılaşmadığı kimselerin de hakkını boynuna dolamış olarak göçecek bu dünyadan. Bunca kul hakkına girmiş bir insanın hayatını ibadet ve taatle geçirmiş olması daha büyük bir fecaat. Düşünün 70-80 yıllık bir ömründe seherlerini değerlendirmiş, sıcak yaz günlerinde orucunu tutmuş, zorlu zamanlarda namazını kılmış, en çetrefilli vakitlerde Müslüman olabilmenin mücadelesini vermiş bir insan var ortada. Ama mahşer meydanında hepsini başkalarına dağıtıvermiş ve eline hiçbir şey kalmamış. Nasıl mı? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle sordu. Müflis kimdir biliyor musunuz? Ashab, bizim aramızda müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelmiştir. Fakat şuna sövüp, buna zina, isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip, sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. Musalla taşına ertelenmiş ve başkalarına havale edilmiş ödeşmeler hiçbir işe yaramaz. Bunlar gönüllü de olmaz. Bedel ödeten bedel ödemelidir. Alan vermelidir, üzen üzülmelidir. Kıran kırmanın karşılığını tazmin etmelidir. Hakkını yiyip mağdur ettikleri için mağduriyetini giderecek adımları atmalıdır. Aksi halde sona kalan dona kalır. Haşim Akın imzalı Geç Kalan Helallik başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Adem Şahin imzalı Ebu Hureyre Ne Demek başlıklı yazıyla devam edeceğiz programımıza. Belki gerçektir, belki de şehir efsanesidir. Hacca giden bir köylü, Arapların ezanı Türkçe, Kur'an'ı Türkçe ama konuşmaya gelince karıştırıyorlar demiş. Çocukluk yıllarımızda mahalle camiine giderdik. İmam Arapça ilk hutbeyle ikinci hutbe arasında uzunca Türkçe metinler okurdu. Zamanda izafiyet, görecelik teorisinden haberimiz olmasa da vaktin oyunda hızlı, hutbede yavaş geçtiğinin farkındaydık. Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur derler ya, biz de iki rekat farz kılınsın hemen oyuna kaçacağız. İmam ne zaman tezek dedi ve o zaman anlarım ki hutbe bitti, namazı kılıp çıkacağız camiden. Tezek ne alaka? Büyüyünce anladım Nahl suresi 90. ayetinin son sözü لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ oluyor. Manası muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Öğüt alırlar anlamına gelen tezekkerundan tezeye yol bulmanın en masum şeklidir çocukluk. İster dini eğitim al, istersen alma, Arapça bize yar olmadığı gitti. İstisnalar elbette kaideyi bozmaz ve hüküm her zaman genele göre verilir. Emekliliği yaklaşan abim Arapça derslerine başlamak istediğini söyledi. Abimi şu sözlerle vazgeçirdim. Abi, İmam Hatip okudum, ilahiyat okudum, özel olarak da ders aldım ama şu Arapça yine kıvamında olmadı. Sen hiç alet ilim olan Arapça öğrenmeye enerji harcama. Hem üstad olarak hem metot olarak boşluktasın. Al eline Riyazü Salihini, Ruhul Beyanı, İhyai Ulumuddini ve Mesnevi'yi oku okuyabildiğin kadar. Mescid-i Dırar, münafıklar tarafından yaptırılan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yıktırdığı mescidin adındaki dırarın zarardan geldiği neden az söylenir? Hazreti Ali radıyallahu anh sıcak bir günde ağaç altında uyurken güneş terletir onu. Allah Resulü Efendimizin kendisini çağırdığını duyan Hazreti Ali, yüzüne yapışan toprağı bile temizlemeden koşar. Ezanın bile kaldıramadığı insanlar anlayamaz bu hızı. Allah Resulü Hazreti Ali'yi yüzü toprakta görünce gülerek Ebu Turab der. Sen toprağın babasısın, sen topraksın, sen toprakta içli dışlısın anlamında. Ebu Hureyre, kediciklerin babası demek. Mota mot tercüme ile biyolojik bir bağlılık düşünmeyelim hemen. Çocukken kediciklerin babası denildiği zaman nasıl olur bu der anlamazdım. Ebu Hureyre, kedileri seven, bakıp gözeten, kedilerle olan demektir. Arapçada Ebu anlamında baba sözü, bir şeyi çok seven, çok isteyen, çok birlikte olan, aklını fikrini onunla bozmuş, sahip olmak, ilk olmak, ustası olmak gibi anlamlara gelir. Fakir babası, para babası, mafya babası, ethem baba şeklinde her tür kullanımı vardır. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler ya. Senin fikrin, zikrin, gündemin neyse onun babası olarak anılırsın. Obur kimseye Ebul Batın karnının babası, gözlük kullananaysa Ebun Nazara gözlüğün babası derler. Gözlük sahibi uykusundan başka günün her vaktinde gözlüklüyse kediciklerin babası olanlar da hep kedilerle hemhal olmuşlardır. Ebu Cehil, cahillerin babasından ziyade zır cahil, kara cahil, cehalet batağına batmış gibi yoğunlaştırılmış anlamlar taşır. İskele babası, limanda bulunan beton veya demir parçasıdır. İskele babasına kocaman gemiler bağlanır. İskele babası küçüktür ama yokluğu gemiye zarar verir. Biz bir gemiyiz, annemiz ve babamızsa hayat limanında bağlandığımız o beton ve demir parçasıdır. İnsanların gerçek değeri varlığında değil, yokluğunda anlaşılır. Dünkü suyun, elektriğin, gazın değerini dün kullanırken farkında olmayız. Eğer bugün su, gaz ve elektrik kesilmişse o zaman ne kadar büyük nimetler olduğunun farkındalığını yaşarız. Her şeyin gerçek değeri varlıklarında değil, yokluklarında anlaşılır. Ebu Hureyre, kediciklerin babası var da neden Ümmül Hureyre, kediciklerin annesi yok? Aslında her taraf Ümmül Hureyre doludur. Kadınlarda taban, yaratılış olarak merhamet fazladır. Bir kadın çok zalim olduğu zaman, bir erkek de çok merhametli olduğu zaman gündem olur. Madem ki baba anlamına gelen Ebu sözü birliktelik, sevme, beraber olmak, ilgiyi toplama, gündemini alma gibi anlamlara gelir, o zaman günümüz insanı nelerin babasıdır? İnternet babası desek ağır bir ifade mi olur? Günümüz insanı ortalama 6-7 saatini internete veriyor. Bir tanıdığım dünyaca meşhur bir gazlı içeceği her gün içerdi. Sıklıkla şu musluklardan su yerine o içecekten aksa ne güzel olur derdi. Ben bu tanıdığıma Ümmü, anne diyerek Ümmü'nün yanına da o boykot içecek markasını rahatlıkla ekleyebilirim. Her insan istemek, meşgul olmak ve çok sevmek anlamında bir şeylerin ya annesidir ya babasıdır. Telefonun, internetin, eğlencenin ve modanın anne babası olmak ne kadar da kötüdür. Çocuklar ve gençler biyolojik anne baba olmadan önce isteklerinin ve boş vermenin anne ve babası olmuş durumdalar. Biz neyin annesiyiz, neyin babasıyız? Ebu La Şey diye bir isim var. Hiçbir şeyin babası demek, hiçbir şeyi olmayan anlamına gelir. Selam olsun Ebu La Şeylere, selam olsun gariplere, selam olsun hiçlere. Adem Şahin imzalı Ebu Hureyre Ne Demek başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.